Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jane Jacobs'un The Economy of Cities kitabı, kent ekonomisi ve kalkınma düşüncesi alanında yerleşik kabullere karşı çıkan 1969 tarihli bir incelemedir. Jacobs, şehirleri yalnızca nüfusun ve sermayenin toplandığı yerler olarak ele almaz. Onları yeni işlerin, becerilerin ve üretim biçimlerinin sürekli doğduğu ekonomik ortamlar olarak inceler. Kitabın temel amacı, ekonomik gelişmenin köylerden şehirlere doğru ilerlediği fikrini ters yüz etmektir. Yazara göre şehirler, tarımsal verimliliğin ve kırsal ekonomilerin oluşmasında da öncü rol oynayabilir. Bu iddiayı tarihsel örnekler, üretim ilişkileri ve kentler arası ticaret üzerinden tartışır. Jacobs'un yaklaşımı, soyut modellerden çok gözlemlenebilir, ekonomik süreçlere dayanır. Özellikle ithal ikamesi, iş bölümü, çeşitlilik ve yeni iş yaratma kavramları kitabın omurgasını oluşturur. Bu nedenle eser, şehir planlaması kitabı olmanın ötesinde ekonomik yeniliğin hangi koşullarda ortaya çıktığını sorgulayan etkili ve tartışmalı bir kent kuramı çalışmasıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, şehirlerin tarımdan önce geldiği iddiası, Jacobs kitabın en tartışmalı savını. Tarımın şehirleri doğurduğu yönündeki geleneksel tarih anlatısına karşı kurar. Yaygın görüşe göre önce tarımsal fazla oluşur, ardından bu fazlayı yöneten ve tüketen şehirler gelişir. Jacobs ise bazı ilk yerleşimlerin avcılık, toplayıcılık, ticaret ve zanaat faaliyetlerini bir araya getirerek önce kent benzeri ekonomik yoğunluklar yarattığını öne sürer. Bu yoğunluklar, daha sonra tarımda kullanılacak yeni araçları, bilgiyi, ticari talebi ve örgütlenme biçimlerini üretmiş olabilir. Böylece kırsal ekonominin sürdürülebilirliği, şehirlerden gelen yeniliklere ve pazarlara bağlanır. Bu yaklaşımın asıl önemi, sadece tarihsel sıralama tartışmasında değildir.
Jacobs, kalkınmayı tek bir başlangıç noktasına bağlayan doğrusal modelleri yetersiz görür.
Ona göre gelişme, farklı becerilerin yakın temas içinde olduğu, deneme yapmanın mümkün olduğu ve yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı ortamlarda güç kazanır. Şehir bu işlevi, büyük nüfusu nedeniyle değil, çeşitli faaliyetleri bir arada tutabildiği için üstlenir. Türkiye açısından da bu fikir. Kırsal üretimi sadece destekleme politikalarıyla değil, şehirlerin pazar, lojistik, işleme, tasarım ve teknoloji kapasitesiyle birlikte değerlendirmeyi gerektirir. Jacobs'un amacı köyleri değersizleştirmek değildir. Kırsal ve kentsel ekonomiler arasındaki bağımlılığın yönünü yeniden düşünmektir. İkinci olarak, ithal ikamesi, şehir büyümesinin üretken mekanizmasıdır. Kitabın merkezindeki ithal ikamesi kavramı, bir şehrin eskiden dışarıdan satın aldığı mal veya hizmeti zamanla kendi içinde üretmeye başlamasını anlatır. Jacobs için bu süreç, yalnızca ithalat faturasını azaltan bir sanayileşme politikası değildir. Yerelde yeni beceriler, tedarikçiler, bakım hizmetleri, teknik bilgi ve müşteri ilişkileri oluşmasını sağlayan bir öğrenme sürecidir. Bir şehir bisiklet. Makine parçası ya da başka bir ürünü ithal ederken, o ürünün nasıl dağıtıldığını, kullanıldığını ve hangi ihtiyaçlara cevap verdiğini de öğrenir. Yerel girişimciler bu bilginin bir bölümünü üretime dönüştürdüğünde yeni bir iş alanı doğar. Jacobs, Tokyo örneği üzerinden bisiklet ithalatının zamanla yerel bisiklet üretimine dönüşmesini bu mantıkla açıklar. Yerel üretim geliştikçe şehir başka kentlere ihracat yapabilir. İhracat yapılan yerlerde de benzer bir ithal ikamesi olasılığı ortaya çıkar. Bu karşılıklı süreç, ekonomiyi tek bir büyük merkeze bağımlı bırakmak yerine birbirinden öğrenen şehirler ağı yaratır. Jacobs'un vurgusu korumacılığın tek başına çözüm olduğu yönünde değildir. Esas mesele, şehirde mevcut faaliyetlerden yeni faaliyetlere geçebilecek yetenek ve bağlantıların bulunmasıdır. Bu nedenle yerel üretim kapasitesi, yalnızca fabrika sayısıyla değil, uzmanlaşmış küçük işletmelerin, onarımın, dağıtımın ve farklı müşterilerin oluşturduğu ekosistemle ölçülmelidir. Üçüncü olarak yeni iş, mevcut işlerin içinden doğar. Jacobs ekonomik gelişmeyi tamamen sıfırdan ortaya çıkan büyük buluşların sonucu olarak görmez. Ona göre daha tipik süreç, zaten yapılan işlere küçük ama işlevsel yeni faaliyetlerin eklenmesidir. Bir üreticinin kullandığı parçayı kendisinin yapmaya başlaması, bir tüccarın depolama sorununa çözüm üretmesi ya da bir zanaat atölyesinin yan hizmet geliştirmesi bu tür dönüşümlerin başlangıcı olabilir. Jacobs bu mantığı mevcut iş bölümüne yeni bir faaliyetin katılması ve bunun zamanla daha fazla iş bölümüne yol açması şeklinde özetler. Yeni işlerin ortaya çıkması için farklı ekonomik faaliyetlerin birbirine yakın olması gerekir.
Çünkü bir alandaki sorun, başka bir alandaki bilgi veya araçla çözülebilir. Şehirlerin önemi burada belirginleşir.
Aynı yerde üreticiler, satıcılar, tamirciler, taşıyıcılar ve müşteriler karşılaştığında ihtiyaçlar daha görünür olur ve küçük denemelerin maliyeti düşer.
Bu yaklaşım, kalkınma politikalarında yalnızca öne çıkarılmış sektörlere yatırım yapmanın sınırlılığını gösterir.
Yeni bir sektörün yaşaması için çevresinde onu besleyen çok sayıda farklı iş gerekir.
Türkiye'de organize sanayi bölgeleri, üniversite çevreleri ve çarşı ekonomileri değerlendirilirken de bu bağlantılar önem taşır.
Jacobs'un ölçütü, tek bir şirketin büyüklüğü değil, şehir ekonomisinin yeni işler üretme kapasitesidir. Bu kapasite kaybolduğunda, geçmişte başarılı olmuş sektörler bile zamanla durağanlaşabilir. Dördüncü olarak, ekonomik çeşitlilik verimlilikten önce yenilik sağlar. Jacobs, gelişme ile dar anlamda verimliliğin her zaman aynı şey olmadığını savunur.
Çok büyük, standartlaşmış ve sıkı biçimde örgütlenmiş işletmeler belirli bir ürünü düşük maliyetle üretebilir.
Ancak bu düzen, yeni ihtiyaçlara uyum sağlama ve farklı denemelere alan açma konusunda zayıf kalabilir.
Jacobs'un değerli verimsizlikler dediği durum, küçük ölçekli, parçalı ve bazen tekrar eden faaliyetlerin yenilik için sağladığı fırsatları anlatır.
Birbiriyle tam olarak bütünleşmemiş işletmeler, kendi yöntemlerini deneyebilir, yan ürünler geliştirebilir ve beklenmedik ortaklıklar kurabilir.
Bu nedenle kitap, ekonomik çeşitliliği sadece tüketicilere daha fazla seçenek sunan bir özellik olarak ele almaz.
Çeşitlilik, üretimin yeni kollara ayrılmasını sağlayan temel koşuldur.
Jacobs, bir veya iki dev sektöre aşırı bağımlı şehirlerin kırılganlaşabileceğini belirtir.
Talep, teknoloji ya da rekabet değiştiğinde bu şehirlerin alternatif iş alanları yaratması zorlaşır.
Buna karşılık çok sayıda küçük ve farklı üreticinin bulunduğu yerlerde bir alandaki beceri başka bir alana taşınabilir.
Bu görüş, plansızlığın her zaman iyi olduğu anlamına gelmez.
Jacobs'un itirazı, başarıyı sadece ölçek ekonomisi ve kısa vadeli maliyet hesabıyla ölçen bakışadır.
Kent yönetimleri için çıkarım, küçük işletmelerin, karma kullanımlı alanların ve erişilebilir çalışma mekanlarının ekonomik yenilikteki rolünü göz ardı etmemektir.
Son olarak, durağan şehirler tek düzelik ve bağımlılıkla tanınır, Jacobs şehirlerin büyümesini otomatik ya da kalıcı bir süreç saymaz.
Bir kent geçmişte zenginleşmiş olsa bile yeni iş üretme yeteneğini kaybedebilir. Kitapta durağanlığın önemli işaretlerinden biri.
Ekonomik yaşamın az sayıda baskın sektöre, büyük kuruluşa veya dışarıdan gelen kararlara bağımlı hale gelmesidir.
Böyle bir yapıda çalışanlar belirli işlere bağlanır, yerel tedarik ağları daralır ve farklı girişimlerin ortaya çıkması zorlaşır.
Jacobs'un tek düzelik eleştirisi bu bağlamda anlaşılmalıdır. Sorun yalnızca mimari görünüş veya nüfus yoğunluğu değildir. Asıl sorun, şehrin farklı ihtiyaçlara cevap verecek iş çeşitliliğini yitirmesidir. Kent yönetimlerinin mali disiplini de bu tartışmada önem kazanır.
Jacobs, dönemin mali açıdan sorumsuz New York'unu incelerken, şehirlerin kendi ekonomik tabanlarını zayıflatabilecek yönetim tercihlerine dikkat çeker.
Kamu harcamaları, altyapı ve planlama kararları, yerel üretim ile girişimciliği destekleyecek ya da baskılayacak sonuçlar doğurabilir.
Ancak kitap, kalkınmayı yalnızca belediye politikalarına indirgemez.
Ekonomik canlılık çok sayıda bireysel kararın, ticaret bağlantısının ve küçük uyarlamanın birleşiminden doğar.
Bu bakış, şehirleri yukarıdan tasarlanacak makineler gibi değil, ilişkileri sürekli değişen karmaşık ekonomik sistemler olarak görmeyi önerir.
Dolayısıyla çözüm, her yeri aynı modele uydurmak değil, yerel işlerin birbirinden türeyebileceği koşulları korumaktır. Sonuç olarak, The Economy of Cities.
Şehirlerin neden büyüdüğünü yalnızca sermaye birikimi, nüfus artışı veya büyük sanayi yatırımlarıyla açıklamak istemeyen okurlar için güçlü bir kaynaktır.
Kent plancıları, iktisat öğrencileri, yerel yöneticiler, girişimcilik ve bölgesel kalkınma alanında çalışanlar kitaptan özellikle yararlanabilir.
Okur. Bir şehrin ekonomik gücünü sadece istihdam sayılarıyla değil, yeni iş alanları üretme, dışarıdan alınanı yerelde öğrenme ve farklı faaliyetleri birbirine bağlama yeteneğiyle değerlendirmeyi öğrenir.
Bu, yerel ekonomi tartışmalarına daha dikkatli sorularla yaklaşmayı sağlar. Hangi sektörler birbirini besliyor, hangi beceriler başka işlere aktarılabilir?
şehir dışa ne ölçüde bağımlı küçük üreticiler için deneme alanı var mı gibi sorular Jacobs'un çerçevesinden çıkar. Kitabı benzer kent ekonomisi çalışmalarından ayıran yön, biçimsel modellere dayanmaktan çok ekonomik hayatın gündelik bağlantılarını izlemesidir. Jacobs, şehirleri soyut denge noktaları olarak değil, yeni işlerin eski işlerden filizlendiği ortamlar olarak açıklar. Tarımın şehirlerden önce geldiği, kabulüne yönelttiği itiraz da esere ayrı bir özgünlük kazandırır. Bununla birlikte okur, kitabın tarihsel örneklerinin ve iddialı genellemelerinin tartışmaya açık olduğunu bilmelidir. Eserin değeri, kesin ve evrensel bir reçete vermesinden değil, kalkınmanın kaynakları hakkında alışılmış düşünme biçimlerini sorgulatmasından gelir. Yoğun ve yer yer tekrarlı anlatımına rağmen, şehir çeşitliliği ile ekonomik yaratıcılık arasındaki ilişkiyi kavramak isteyenler için kalıcı bir düşünme aracıdır. Destek olmak isterseniz, Jane Jacobs kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.